El-Em, Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, yazan İskender Pala, 5. kaset A yüzü, sayfa 144. Rukal ve ben, İstanbul'un baroşlarında ve kötü mahallelerinde çaresiz kalmıştık. İkimizin de irademiz elimizde değildi. Hakkımızda kararı veren de, uygulayan da başkasıydı. Çaresizlik onun dizlerindeki dermanı ve omuzlarındaki yükü ağırlaştırıyor, benim ruhumu karabasanlara salıyordu. Zavallı cariye bir gece evvel uyku perisini küstürdüğünde benim satırlarım arasında teselli ararken okuduğu bir gazelden aklımda kalan beyitleri mırıldandı içimden ve sultanı bütün bunlardan haberdar etmesi için ağlayarak Allah'a yalvardı. Sonra da adamın verdiği peksimetten ısırdığı lokma düğümlendi boğazında. Lokmayı yutabilmek için Temür'ün matarasından su içerken elini göğsüne bastırmış, küçük darbelerle yutkunmuştu. Çocukken babasının kilisesinde saçlarını okşayıp dualar ederek boynuna astığı tılsımlı muska değdi eline. Ah babacığım diye iç geçirdi. Sevgili babacığım, ne talihsiz kızın varmış. Bu muskayı yıllar yılı uzak hatıraların biricik anısı olarak en kıymetli varlığı gibi hep saklamış ve ona her dokunuşta Megrelistan'ı hatırlamıştı. O göğsünde durdukça içi rahat ediyor, babasının hayali gözünde canlanıyor. Sanki kendisine ettiği duanın geçtiğine ve Kiril harfleriyle yazılı bu İsevi muskanın kendisini koruduğuna inanası geliyordu. Belki şimdi daha çok ihtiyacı vardı bu muskanın korumasına ve avucunda sıktıkça sıktı. Neden sonra avucunun içinde kendisini koruyacak başka bir şeyin varlığını da hissedip biraz ferahladı. Mutlu bir gecede sultana okuduğu 3 şiire karşılık kendisine hediye ettiği 3 küçük pırlantaydı hissettikleri ve kaçacağı gece onları bu muskanın içine saklamış, fark edilmesin diye pamuk ile de çevresini doldurmuştu. Hatta muskanın gümüş zarfına tamah eden olmasın diye de onu değiştirip üçgen biçiminde bal mumuna batırılmış bezlere sararak adi kaytandan bir ip ile boynuna asmayı ihmal etmemişti. Bu muska ve içindekiler onun hem maddi hem manevi son hayat sigortası idiler ve avucunun içinde onu hissettikçe hayata bağlanıyordu. Kilise duvarının kuytu bir köşesinde biraz dinlendikten sonra alapaça Temür meşin torbasından 2 kadın kıyafeti çıkardı. Bunlar siyah çarşaftan yapılmış altlık ve üstlüklerdi. Kılık değiştirmek üzere birini kendisi aldı, diğerini Rukale uzatıp sırtını döndü. Alapaça soyunurken belinde tanıdık bir kayış görünce bütün olup biteni anladım ve ürperdim. Bu Efendim Fuzuli'nin matarasının kayışıydı ve Alapaça'nın cepkeninin altında tesadüfen bulunmadığı açıktı. Keşke Rukale, bu adam senin değil benim peşimde diyebilecek gücüm olsaydı. Üzerime bir hüzün bulutu çöktü. Rukale'nin çıkardığı erkek kıyafetiyle takma sakal ve bıyığı duvarın dibindeki çalıların arasına saklayıp yeniden yollara düşüldüğünde nereye götürüldüğümüzü kestirmeye çalışarak sokakları bir bir inceledim. Arkamızda Yeniçeri Samsoncularının koku ve iz bulmak üzere yetiştirilmiş köpeklerinin sesleri duyuluyordu. Rukale'nin kaderine ben, benim kaderime alapaça hükmediyordu. Arkadan gelenler ise her zaman ikinci planda kalmaya mahkumdular. Bilgi güç demekti ve saltanat güç ile yönetilirdi. BC'nin gücünü hissetmeye başlamıştım. O sırada Rukal, İstanbul, muradım efendimin sarayı dışında meğer ne zorlu bir şehirmiş diye geçirmekteydi içinden. Ben, Efendim Fuzuli'nin kölesi, sarayda gül kokularına, bülbül seslerine alışıktım. Dışarıda dikenler bağrımı kanatmaya başladı ve Leyla'm acı çekerken çaresizliğimin sesini kimseciklere duyuramadım. Sayfa 146. Ayıttı ol periyi bir gün düşüne girüren bir şeb. Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku. Söyleyen Zati. Manası, o periler güzeli günün birinde bir gece rüyana gireceğim diye söz verdi. Bu sözün sevinciyle nice yıllar geçiyor ki gözüme uyku girmedi. 15. bölüm. Bu, İncil'in denize atıldığı ve aşkımın papaya satıldığıdır. Ben, Efendim Fuzuli'nin kölesi, bir Ceneviz kalyonunun sintinesinde nereye gittiğimi, nereye götürüldüğümü bilmeden ölümle boğuşuyorum. Yolculuk başlayalı 3 gün oldu ve gittikçe daha çok başım dönüyor, daha çok içim bulanıyor. Taşıdığım aşkın ve öykünün ağırlığını taşıyamamaktan korkuyorum, ihanetle suçlanmaktan korkuyorum. Bilge Akelda'nın sırrını heder etmekten, BC dışında kimsenin bilmediği hazinelerin sonsuza kadar unutulmasından ve uzaya açılan kapıların hep kapalı kalmasından korkuyorum. Bir sandığın içindeyim ve zaman ilerledikçe çevremi saran tehlikelerin sayısı gitgide artıyor. İki önemli düşmanım var burada, tozlu su ve azgın fareler. Ders adetten ayrılmanın hüznü içimi burkuyor. Julian takvimine göre Eylül sonlarında olduğumuzu gemiciler konuşurken işittim. Yeryüzünün halifesinin yayınladığı menşura göre bugün Müslümanlar oruç tutmaya başlayacaklarmış. Öyleyse hilal görünmüş olmalı diye düşünüyorum. Burada düşünmek için çok zamanım oluyor zaten. Yedi kule zindanlarına tıkılmış tembel mahkumlar gibiyim. Duruyorum ve bekliyorum. Olacakları bekliyorum. Kah olacak olur diyorum ve kendime teselliye çalışıyorum. Kah olacak böyle olmasın diyorum, ıstıraba düşüyorum. Ramazan hilalini düşünüyorum. Efendim onun için bazen sevgilinin kaşı der ve bazen de aşıkın mihrabı. Oysa bir hilal bir dolunaya göre nedir ki? İnsanlar ne kadar garip. Tamlığın değil de eksikliğin yolunu gözlüyor ve gitgide eksilen hilali yeniden gördüğü zaman oruç tutuyor. Bayram yapıyor, ay başlatıyor, yıl başlatıyor. Akdeniz'in açık sularında fırtınaların bu denli sert, dalgaların bu kadar şiddetli olacağını ne gemimizin kaptanı ne de şehirden çıkınca birdenbire vahşileşen, azgınlaşan ve insanlıklarını rafa kaldıran korsanlar biliyordu. Bense bir açık denizin ne olduğunu ilk defa tanıyordum. 3 ambarlı kalyonda 200 kadar silahlı muhafız, 43 de mürettebat var. Ambarlardan biri fıçılar ve amforalarla dolu. İçlerinde zeytinyağı, şarap, susam ve gül suyu taşınan amforalar bunlar. Limandayken üst ambarın bölmelerinden birine konulmayı hayal ederek sıramı beklerken gördüm. Gemiciler sırasıyla Halep kumaşları, murassa silahlar, İstanbul işi ok ve yay takımları, sahtiyan koşumlar, Kafkaslardan getirilmiş kürkler, İstanbul ve desteninde işlenmiş takılar, Arasta'da yapılmış kamçılar, vurmalı ve telli sazlar ile gümüş yemek takımlarını korkuya dayalı bir tedirginlik ve özenle istifliyorlardı. Ben kapı eşiğinde sıramı beklerken alt ambarda kafesler içinde uzak doğu papağanları ve muhabbet kuşları ile bölmelere bağlanmış Arap atları ve cins köpekler ve tazılar görmüştüm. Yolculuk boyunca birbirlerini korkutmayı veya ürkütmeyi bir oyun haline getireceklerini bilemezdim elbette. Artık papağanların ne söylediklerini anlayamayacak kadar sesler birbirine karışmakta. Bunlara ses de denilemezdi aslında. Yalnızca ahenksiz bir uğultu. Babil Kulesi'ni yapan işçilerin uğultusuyla ölçülebilecek bir ses bolluğu. Herkesin konuştuğu ama hiç kimsenin diğerini anlamadığı geniş salonlarda bile bunca gürültü bulunmazdı. Besbelli ki açık deniz dalgalarının gemi bordasına çarptıkça çıkardıkları sesler çıldırtıyor onları. Benim de içinde bulunduğum sandık, işte bu tepişip duran atların havlamayı ve hırlaşmayı ritmik bir uykusuzlukla ölçen köpeklerin ve öğrendikleri onca sözcüğü unutarak ulu orta çığlıklar atan papağanların arasında kalmış durumda. Yazık ki kaptan ile serdivenden başka hiçbir canlı benim buradaki varlığımdan haberdar değil. Tıpkı dalgalar kalyonumuzun bordasını dövdükçe cildimi çizik çizik eden elmaslar ve altınlardan haberdar olmadıkları gibi. Çanakkale Boğazı'na bakan Sultaniye ile Kilitbahir hisarlarını geride bıraktığı sırada işaret ve alay sancaklarını fora ettirip korsan flamasını tokalatan, ardından da mürettebatının teçhizat ve üniformasını değiştirten kaptan, açık denizde seyreden korsanlık yasalarına göre seyreden her gemi gibi bir takım hazırlıklar yapmaktaydı. Silahlar çıkarılmakta, silyon fenerlerinin üzeri kalın keçelerle kaplanmakta, geminin kaçmaya veya kovalamaya hazır konuma gelmesi için çaba harcanmaktaydı. Bütün bunları gemicilerin telaşlı ayak sesleri ile küfürlü ve tedirgin konuşmalarını dinleyerek anlayabiliyordum. İç denizlerde ticaret bandırasıyla dolaşıp İstanbul limanına girerken konçimentosunu Galata'daki gayrimüslimler için şarap ve bal kapanında satılmak üzere yemeklik yağ olarak açıklayan bu kalyon gerçekte bir Musevi ailesine ait idi. Bayezid Han zamanında Engizisyon'dan çıkıp İstanbul'a sığınan Sevillalı bir aileydi bu ve büyük babaları Yasef Nasi, Sultan II. Selim'in danışmanlığını yaparak sarayda önemli bir yer edinmiş, sonra da ailenin genç kuşakları tercümanlık, hekimlik gibi görevler alarak saray ile yakın ilişkide olmayı sürdürmüşler. Nasi ailesinin bir kolu İtalya'da, diğer bir kolu Fransa'da imiş. Hepsi de deniz ticaretiyle uğraşıyor ve değişik şehirlerde ticari temsilcilikler alıyorlarmış. Fakat her korsan gemi gibi bunlar da karlarını rüzgara, denize ve diğer korsan gemilerine bağladıklarından bazen çok büyük kazançlar elde ettikleri halde bazen aylarca gemilerinden ses çıkmıyor, hatta bazı gemileri diğer korsanlar tarafından da yutuluyormuş. Bundan 50 yıl kadar evvel Nasi ailesinin büyükleri düşünüp hesap etmişler ve denizdeki hayatın Musevi bir ailenin girebileceği ticari risklerin çok ötesinde olduğunu görerek başka çareler aramışlar. Görünüşte ticaretle uğraşan kalyonları kullanarak uluslararası bir istihbarat örgütü kurmayı o zaman başarmışlar. Şimdi Akdeniz'de hakimiyetin durmadan el değiştirdiği 7 düvelden Haç adına İspanya Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, Roma'daki Papalık, Ceneviz, İngiltere ve Fransa ile Hilal adına Osmanlı Devletleri arasında bilgi alıp bilgi satıyorlar. Dünya entelijansiyasını yönlendiriyorlardı. Zaman zaman kalpazan madeni paralar ile piyasalarda spekülasyonlar yaptırıyor. Levanten altını denilen Taler, Hind altını, Bisiti ve Abbasi altınlarını bu ülkelerin piyasalarında dolaştırarak yahut keselerle götürüp keselerle toplayarak enflasyona ve ucuz alımlara yol açıyorlardı. Para keseleri kadar taşıdıkları kokain, tablet ve hokkalar, esrar dolu amfora ve şişeler de bütün bu ülkeler arası haber alma işinde etkili oluyordu ve kalyonlarının hepsinde bu tür kaçak mallar ile altınlar için gizli bölmeler vardı. Her devlette bu aileden üst düzey bir yetkili bulunuyor. Her kral yahut hükümdar bu aileden birisini tanıyor ve kendi çıkarları için diğer devletler hakkında bilgi toplaması karşılığında ona sandık sandık paralar ödüyordu. Yasef Nazi'nin torunları çok iyi örgütlenmiş bir aile şirketi gibi çalışmaktan haz duyuyorlar. Asla biri diğerinden daha çok kazanma hırsına kapılmıyordu. Bazen birbirlerini hiç görmeden veya dillerini hiç anlamadan doğup ve ölüyorlar ama uzakta bir yerde kendi kanlarını taşıyan bir akrabaları olduğunu bilmenin güveniyle gizli belgeleri alıp satıyorlardı. Yedi düvelin her devletinde istenilen bilgileri değiş tokuş eden bir Nazi var idi. En değer verdikleri sırları büyük dede Yasef'in aile olduğunuzu saklayın talimatıydı ve canları tehlikeye düşesiye kadar asla birbirlerini tanıyor görünmüyorlardı. Böylece kendilerinden bilgi satın alan devletlerin karşısında aile yerine kişiler, örgüt yerine hafiyeler bulunuyor. Bu da gizli servislerin başka devletler aleyhinde planladıkları aşırı taleplerini yahut casus satın alma girişimlerinde akrabalık bağlarının tehdit unsuru olarak kullanılmasını bertaraf ediyordu. Haçlı ordularının papalık ile gizli bağını yönlendiren tapınak şövalyeleri bile Nazi ailesi kadar gizli bir aşk ile çalışmamışlar, kendi hayatlarını hiç tanımadıkları uzak akrabalarının yaşamalarına tercih etmişlerdir. Akdeniz yolculuğuna bir sandık içerisinde çıkmak istemezdim. Hele de alt güvertenin gizli bir bölmesinden geçirilerek sintineye yerleştirilmiş, çinko kaplanarak sızdırmazlığı sağlanmış bir sandık içerisinde boğulur gibi. Yahut romantik dalga sesleri yerine atların ve papağanların seslerini dinleyerek Akdeniz seyrine çıkmayı hiç istemezdim. Sandıkta papaya hediye edilmek üzere Kıbrıs'tan alınmış 3 kutsal haç ve İskenderiye'deki çingenelerden ucuza kapatılmış Tanrıça Isis'in bir karış büyüklüğündeki altın heykeli, Fransa kralına sunulmak üzere Mısır, Tunus, Cezayir gibi Doğu Akdeniz ve Mağrib topraklarında bulunan Osmanlı hakimiyeti hakkında hazırlanmış raporlar ve sultanın Akdeniz politikası ile ilgili düşüncelerini içeren bir belge kopyası, İstanbul'da o günlerde konuşulmakta olan Akdeniz ile Şap Denizi'ni Süveyş'te bir kanal ile birleştirme projesi hakkında fizibilite raporlarının kopyaları, Sakarya, Sapanca, İzmit Körfezi arasında açılmak üzere kazı çalışmalarının başlatıldığı Karadeniz, Marmara Kanalı projesinin nasıl geri durdurulabileceğine dair siyasi ve etnik rapor, Protestan kardinallere hediye edilmek üzere içleri minyatürlerle dolu binbir gece masalları, Tutiname ve Panca Tantra, parantez içinde Kelile ve Dimne, parantez kapandı, çevirileri ile sultanların kişilik tahlillerini yapabilmek için kopyalanan divanları, Doğu bilimini etkileyen pozitif bilim kitapları, Osmanlı medreselerinde okutulan kitaplardan ünlü hattatlara yazdırtılıp altınla ciltlenen birer master kopya, Grekçe, Süryanice, Latince ve Arapça tarih ve tıp kitapları, bitki köklerinden ilaç yapmaya yarayan şifalı bitkiler kitabı ve nihayet birkaç pırlanta veya yakut broş, kolye, sorguç ve mücevher kakmalı hançerler benim yol arkadaşlarımdı. Ve ben şiddetli Rodos'tan kaynak yeri yırtılan, sonra da geminin kedi kadar büyük fareleri tarafından sık sık ziyaret edilen bu sandığa tamamen tesadüf eseri girmiştim. En azından şimdilik böyle düşünüyordum. Dedim ya, burada insanın düşünmeye çok zamanı oluyor. Zamanla Rukal, benim Leyla diye sarıldığım mazlume. Hatırası ne kadar da gerilerde kalmıştı benim için. Aradan uzun asırlar geçmiş gibiydi. Onu çok özlüyordum. İstanbul'un salaş semtlerinde onsuz geçen her gecede sıcak göğsünü özleyerek teselli bulmaya çalıştığım saatleri de özlüyordum. Bir hamam külhanında BC'nin reisine teslim edilmek üzere beklediğim günde, Alapaça Temür'ün götürdüğü evdeki ilk gecesinde umut ile korku arasında gidip gelirken de, hatta Giritli bir denizcinin yatağına çekilmek istendiği vakit, namus belası deyip ona teslim olmamak için boğuştuğu dakikalarda da hep ondan ayrılmamak, onu sahiplenmek, elimden gelse onu korumak da emelim. Emel ile Elem arasında yalnızca bir dizge farkı olduğunu o gün anladım. Zavallı Rukal, ırzına geçirmek istenen hamile bir kadının acısıyla eteklerinden akan kanların üstüne yığılıp kalmıştı o sabah. Bu evde sık karşılaşılan olaylardan olduğu için evin sahibesi olan madam, derhal Balat'ta oturan güvenilir bir ebeyi çağırtıp gerekeni yaptırtmıştı. Kadın hastalıkları konusunda Galatalı Rum hekimleri aratmayacak kadar uzmanlaşmış olan ebenin, Rukal kendine geldiği zaman söylediği son sözler, "Düşük yaptın kızım, birkaç gün dinlenmen gerekiyor" olmuştu. Rukal'in uğruna bütün hayatını maceraya sürüklediği şehzadesi, kan topundan bir cenin halinde, paslı bir leğen içinde, bilinmeyen bir mezarlığın duvarı dibine götürülüp atılıvermişti aç köpeklerin havlamaları arasında. O an Rukal'in ölmek istediğine, bunun için bütün varlığıyla dua ettiğine şahit olmuş ve bir öfkenin ne demek olduğunu anlamış, korkmuştum. Alapaça, Patlak Mimi'nin arkadaşı değildi. Bostancı Ağa'nın hafiyelerinden biriydi ve BC'nin hikayesini öğrenip altın ilah heykelleriyle dolu hazinenin peşine düşmüştü. Gizli araştırmaların ikinci gününde kozbekçilerini sorgulamış, Patlak Mimi'nin nöbetini bırakıp gittiğini tespit ederek onu tek başına bir hücreye almış, ellerini ve ayaklarını bağlayıp burnundaki kılları teker teker cımbızla çekerek bir hayli işkenceden sonra bütün direncini ve düşünme yetisini kırmıştı. Konuşmasını sağlamak için önce ona bir secimin ucuna bağladığı dikenli çivileri yutturmuş ve yemek borusunu yırtarcasına geri çeke çeke ölümle hayat arasına gidip gelmesini sağlamıştı. Patlak Mimi küçük hesapların adamı olduğunu can havliyle gerçeği söylediği zaman göstermişti. Nitekim Alapaça kendisine söylediklerini başka kimseye anlatamasın diye dilini ensesinden asılarak ebediyen susturduğu zaman hala ölmemek için yalvarıyor ve Rukale küfürler yağdırıyor, onu gördüğü güne lanetler okuyordu. Alapaça hiç zaman kaybetmeden ve kimseye haber vermeden bir plan yapmış, Bostancı Ağa'nın adamlarından hızlı davranıp Yedikule'deki hana gelerek Rukal ile beni kaçırmıştı. Vardığımız randevu evi onun ortağı olduğu bir madam tarafından işletiliyor ve o da kendi bölüğünün bostancılarından bazılarını evin hem pezevenkliğini hem fedailiğini yürütsünler diye orada görevlendiriyor, ücretlerini de kadın eti olarak ödüyordu. Patlak Mimi'den öğrendiği Rukal'in kaçış planını kendi çıkarları için yeniden formatlamak üzere Karaköy Limanı'ndaki Ceneviz Kalyonu'nun kaptanıyla görüşmüş ve ona dünya güzeli bir kadından bahsetmiş. İki gün sonra gemi demir alacağı saatte getireceğini söyleyip 3 kese Ceneviz altınını da peşin almıştı. Ne var ki Rukal'in karnında sultanın şehzadesini taşıdığını bilmiyordu ve bebeğin düşmesi üzerine telaşa kapılınca Galata meyhanelerinden birine yol uğratmış, o gece küp dibinde sızıp kaldığı için Bostancı Ağa'nın İstanbul sokaklarına saldığı hafiyeler ekibini her akşam bir araya getiren toplantısına katılamamıştı. Alapaça'nın gelmediğini gören Bostancı Ağa pirelenip bir hafiye de onun ardına takıvermişti. Alapaça ertesi akşam madamın evine geldiğinde izlendiğini bilmiyordu. Onu izleyen adam da aynı evden iki kadının kol kola çıkmasından şüphelenmeyerek uzunca bir müddet bekledikten sonra aklı başına gelip kadınların önce çamurlu sokaklardaki ayak izlerini iskeleye kadar incelemiş. Birinin ayak izlerinin kadın olamayacak kadar büyük olduğunu görünce de kuşun kafesten kaçırıldığına hükmederek derhal bir sandal kiralayıp limana yollanmıştı. Limanda önce gizli servisin gözcüsünü buldu. Onu Bostancı Ağa'ya haberci gönderip hareket etmek üzere olan kalyonun evrakını kontrol amacıyla liman muhafızlarını harekete geçirdi. Bu arada Rukal elinde avucunda nesi varsa alınmış olarak sandaldan kalyona adım atmak üzereydi. Tek eşyası olan bohçasında birkaç parça giysi arasında sarıp sarmaladığı ben vardım ve diğer eli terli ve diri göğüslerinin arasında iyiden iyi ıslanmış olan muskasının üzerinde duruyordu. O sırada ne gideceği yeri ne de başına gelecekleri biliyordu. Benim bir çare Rukal'im Leyla'm. Bildiği yahut bilmek istediği tek şey artık Bostancı Ağa'nın korkusunu bir daha çekmek zorunda olmayacağıydı. Gerçi hiçbir şeyin önemi de yoktu artık. Uğruna var olma mücadelesi verdiği sultanı da karnında taşıdığı şehzadesini de kaybetmişti. Megril diyarına varasıya kadar benim varlığımla teselli bulmayı ve muskasındaki mücevheri olsun kaybetmemeyi diliyordu. Geminin iskelesine adım atar atmaz sandalcı ile birkaç tayfa kalyon güvertesini solgun bir ışıkla aydınlatan fenerin altında ona yılışık yılışık sokulup bilmediği bir dilde ayak bastı parası dediler. Yolculuk ücretini istediklerini sanıp telaşlandı. Kendisini buraya getiren adamın ücreti ödediğini sanıyordu. Tanrım diyordu içinden. Çileli başında daha ne çileler gizledin Tanrım. Kesesinde hiç akçesi yoktu. Yine de bir umutla elini belindeki kuşa attığında kesesinin de yerinde olmadığını gördü. Telaş ile koynundaki muskayı mı yoksa beni mi vereceğinde tereddüt ettiğini hissettim ve beni pırlantalarla tarttığı için onu bir kez daha sevdim. Elleri titriyordu, üşümüştü ve korkuyordu. Başı dönmeye başlamıştı. Kan kaybından halsizleşmişti. Ellerindeki ve dizlerindeki derman çözülünce bohçası yere düştü. O ana kadar orada benim varlığımı bilen bulunmuyordu. Belki alapaçayı takip eden adam. Güverteye köşebendim üzerine düşmüştüm ve az kaldı şirazem dağılacaktı. İlk defa canımın yandığını hissettim. Bu acı yere düştüğümden miydi yoksa ondan koparıldığımdan mıydı anlayamadım. Ama gerçekten canım yanmıştı. Dizleri üzerine yığılan Rukal, kırık bacağındaki acılarla ayağa kalkarken beni yerden aldı ve eliyle sırtımı son kez okşayarak ayak bastı parası isteyen ızbandutlara uzattı. Aralarında Rukal'in acizliğine ve belki de güzelliğine yönelik kıskançlığa yorumlanabilecek kahkahalar atan, bu serseri tipli adamlardan, dişleri tütün kullanmaktan simsiyah kesilen uzun boylusu onun koluna girmek istedi. Diğerleri hala akçe diye diretiyorlardı. Rukal onlara beni uzattığında ayrılık acısını peşin peşin tatmış oldum. Rukal'den ayrılmak çok zor, hem de çok zor olacaktı. Bir Kays'ın Leyla'dan ikinci kez ayrılması mümkün müydü? İkinci Leyla'dan da ayrılmasına canı dayanır mıydı Kays olanın? Eğer dayanırsa ve eğer ayrılış kader olursa, Dicle kıyılarının yahut Necit çöllerinin Kaysları beni kıskanmayacaklar mıydı? Ben bunları düşünürken kendimi yine yerde buldum. Hem bu kez öfkeyle yere çarpılmıştım ve formalarımın dikişleri yerinden oynamış, iğne delikleri parşömenimde yuva yapmıştı. Altın diyorlardı adamlar. Altın istiyoruz. Bu sefer canımın az önceki kadar yandığını söyleyemem. Direnme, alışma, tatma ve kanıksama denilen şey bu olsa gerekti. Sevgili için acı çekmek böyle oluyordu demek. Biçare Rukal beni yerde koymamak için ayağındaki henüz iyileşmemiş kırığı unutup öyle bir atıldı ki ıslak tahtalara kapaklanıverdi. Doğrulmak istediğinde sağ elinin işaret parmağının kanamaya başladığını fark etti. Kaptan olup biteni görmeseydi belki tayfalar onu para için hırpalayacaklar, üzerine saldıracaklar, ücretlerini sarkıntılık ederek alma yolunu tutacaklar ve o da parmağının acısıyla muskasındaki tek sermayesini çıkarıp verecekti. Kaptanın emriyle dağılan adamların arasından çıkarıp kalyonun tek konuk kamerasına hapsettiklerinde Rukal, ayağının acısına elindeki sızının eşlik ettiğini gördü. İç yağı ile yandırılmış kandilin loş ışığında elinin kanamaya devam ettiğini ve bir damla kanın da benim üzerime damladığını fark ettiğinde çok üzüldü. Bu damla, ırmakların çakıl taşlarına benzeyen desenlerle bezenmiş ebrulu iç kapağındaki sayfamın en berrak ve duru bölgesine sultanın yanından döndüğü bir gecenin seherinde kara mürekkeple yazdığı bir ah sözcüğünün h'sine teğet düşmüştü. Ah'taki h harfi halka biçiminde olduğundan bu kan damlası onun kenarında sanki diğer yaprakları koparılmış bir gelincik lalesi bir şakayık gibi durmuştu. İşte o an Rukal'in içi ezilmiş ve bu şakayıkın yapraklarını tamamlamak istemişti. Sonra siyah bir halka yandıran H'nin çevresine parmağından akmakta olan kanın 3 damlasını daha koydu ve bu hüzünlü gün batımının orta yerinde ah'ı okutan düz çizgili elif harfinin dalında kırmızı bir gelincik bütün güzelliğiyle açıverdi. Tam da Dicle'nin serin yamaçlarında bıraktığım Leyla'mın daha ben parşömen iken önce Kays adını yazdığı ve sonra öpüp sildiği yerdi burası. Kendimi kaybedecek gibi oldum. Nasıl bilebilirdi burayı? Tam da Leyla'nın dudağının değdiği yeri nasıl bilebilirdi? Sanki aşkımı keşfetmişti. Ah, keşke aşkımın onu keşfettiği günden beri bu keşfedilmeyi beklediğimi fısıldayabilsem kulağına şimdi. Kan rengi hatıralarımı bir gelincik üzerinde çakıştıran bu mutluluk beni uçmaklara göndermiş gibiydi. İki sevgilim, Leyla ile Rukal, gelincik üzerinde buluşmuş, dudakları yanağımda aynı noktayı öpmüştü. Ben Leyla'yı mı, Rukal'i mi daha çok sevdiğimi yahut hangisinin hatırasına daha çok sahip çıktığımı hiçbir zaman anlayamadım zaten. Leyla'nın adının Rukal oluverdiği şu anda bunu bilmek de istemediğimi fark ettim artık. Birkaç dakika sonra kaptan içeri girmek için izin istedi. Rukal boynunu büküp oturmaktaydı. Daracık kameranın lumbuzuna başını dayayan kaptan, ''Okumayı sever misiniz madam?'' deyiverdi hiç Rukal'in yüzüne bakmadan. Bir kadının elinde kitap görmenin hayretiyle ağzından istemeden çıkmıştı bu sözler. Rukal gözyaşlarını saklamaya çalışırken başını salladı ve kurumak üzere olan gelinciğin renklerine son bir kez bakıp ''Şiiri severim'' diyerek beni gösterdi. ''Bir müddet bende kalabilir mi madam? Sizin adınıza onu gemimde saklarım. İçindekileri okuduğum zaman da konusu üzerinde tartışabiliriz hatta'' diyerek güvenini kazanmıştı kaptan Rukal'in. Ama onun iznini ve vereceği cevabı beklemeden beni alıp kendi kamerasına götürmeyi de ihmal etmedi. Sonra da dil bilen hafiyelerinden ikisini çağırtıp benim dilimden ne anladıklarını sordu. Üzerimdeki Kitab-ı Leyla ve Mecnun adını ve saray kütüphanesine ait damgayı okuttuğu vakit Rukale sorular sormak üzere tekrar kameraya döndü. Galiba benim saraya ait olduğumdan kuşkulanarak Rukal'in de saraylı olabileceğini düşünmüştü. Zeki adamdı kaptan. Eğer tahmin ettiği şeyler doğru ise Rukal üzerine yaptığı alışverişin müthiş bir aptallık olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye hazırlanmalıydı. İşin doğrusunu Rukal'den öğrendiğinde de derhal saraya haber uçurmak istedi ama güvertedeki seslerden zaten liman muhafaza şalopasının gemiye aborda olmak üzere olduğunu gördü. Ertesi sabah Üsküdar sırtlarından gün doğarken Kalyon limandan ayrılmak üzere demirlerini topladı. Sarayburnu ile Kız Kulesi arasından geçtiğimizde kaptanın kamerasından Rukal'in son çığlığını duydum. Onu sorgulamak üzere gemiye binen 3 Yeniçeri zabiti gerekli bilgileri aldıktan ve elem dolu macerasını öğrendikten sonra temiz hava alması için Kalyon'un Tavlon güvertesine çıkarmış ve güya yalnız bırakmışlar, gemideki yolcuların denize atlamasını önlemek üzere hemen oracıkta bir denizcilik kanunu uydurarak ayağına 50 okkalık bir gülle zincirlemişlerdi. Rukal, İskele Bahçeliğine açılan puntellere tutunup sevdiği adamı bıraktığı Topkapı Sarayı'nı seyretmeye başladığında yıllarca içinde yaşadığı yeri denizden ilk defa gördüğünü fark etti. Ve bacalardan tütmeye başlayan dumanlar onun gözlerini buğulandıran bir hüzün oluverdi. Ne var ki bu hüzün de uzun sürmedi ve bir anda kendini boşlukta buldu. Son çığlığı Topkapı duvarlarında yankılandığı sırada tutunduğu puntelin zinciri elinde duruyordu ve ayağındaki gülle onu boğazın dibine doğru hızla çekmekteydi. Meğer o gece Bostancı Ağa Rukal'in izini bulduklarını Yeniçeri Ağası'na haber vermiş, o da bizzat ben kendim ilgileneceğim talimatıyla diğer adamları ve hafiyeleri Kalyon'dan uzak tutup 3 zabitini göndererek kendisi ilgilenmişti. Zabitlerden ikisi Rukal'e sorular sorarken komplo uzmanı olan üçüncüsü Kalyon İskele Bahçeliğine yakın puntellerden birinin halkalarını gevşetmiş, onun hemen önüne de 50 okkalık bir gülle koymuştu. Gülle denize eğimli olarak yerleştirilip fren görevi yapmak üzere önüne küçük bir fünye yerleştirilmiş, fünyeye bağlanan gizli bir misina da alt ambara kadar uzatılmıştı. Bu misinanın hızla çekilmesi hem gülleyi harekete geçirecek hem de korkuluk görevi yapan punteli yerinden kurtaracak bir düzeneyi çalıştıracaktı. Geriye yalnızca kurbanın buraya getirilip puntele tutunduğu anı gözlemek kalıyordu. Uydurma denizcilik kuralı da komplonun bir parçasıydı elbette. Ertesi gün haberciler Bab-ı Hümayun'dan içeriye gizli kaydıyla 2 ayrı mektup götürdüler. Devletlu, Saadetlu, Fehametlu Efendim Hazretleri, Rukal Nam Cariye-i Kemtareneniz, Ceneviz keferesinin şarap hamulesi taşıyan 3 ambarlı kalyonuna iltica ile dünkü seher vaktinde nefsine kıyarak Marmara sularında mahiler zümresine karışmıştır. Allah rahmet eylesin. Kozbekçi neferlerinden Patlak Mimi, Yeniçeri bendelerinizden Alapaça Temür ve adı geçen kalyonun inzibat süvarisinin bu firarda parmağı görülüp yağlı kement ile cezaları derhal verilmiştir. Gayrısı için emru ferman zat-ı şahanelerinindir. Ali kulunuz. Fi 13 Rabiül Ahir, sene 999. İkinci mektup bunun kadar detaylı değildi ve imza yerinde bir isimde bulunmuyordu. Haseki Sultan okuyup yırttı. İnciyi denize düşürdük. Şimdi burada, şiddetli lodostan dolayı içine hapsedildiğim sandığın duvarına başımı vura vura dalgaların sesini dinlerken düşünüyorum da, Rukal'den sonra eğer Yeniçeri ağası saray burnu açıklarında gemiyi demirletip kaptanın elinden beni aldırtmasaydı, bu yolculuğu bundan yıllarca önce yapacak, Sultaniye Kalesi'nden o vakit geçecektim. Şimdi rutubetten gevşeyen şirazem aslında o günden sonra hoyrat ellerle hırpalandı. Babil hazinelerinin peşinde hayatlarını altına satanlar ile bilimsel gerçekleri arayanlar arasında en çok bu yıllarda kavga konusu oldum. Birinciler bana İstanbul'un batakhane hayatını, ikinciler de kibar muhitlerini sunuyordu. Birincilerin yoksulluğu sanki ikincilerin varsıllığındandı. Şimdi geriye dönüp bakıyorum da ihtişam ile sefaleti bu kadar iç içe yaşamadım hiç. Hırsızların ve hırsızlığın çeşitlerini hiç bu kadar yakından görmedim. Bilimsel gerçekleri arayanlar da, altın ilahların peşinde olanlar da acımasızca cinayetler işliyor ve kendilerince bunu haklı görüyorlardı. Birincileri insanlığı, diğerleri kendilerini kurtarmak için yapıyorlardı üstelik bunu. Hangisinin amacı daha masumdu, hangileri daha haklıydı anlamak zordu. Bu acımasız kovalamacalar ve entrikalar arasında sayfalarım arasında şifreler, haritalar, hazine krokileri arayanlara ait firini yitiren gözlerin sayısını ben de unuttum şimdi. Yalnız bir ayırım yapabiliyordum. Efendim Fuzuli'nin matara kayışına sahip olanlar hırsızlar, hançere sahip olanlar ise bilginlerdi ve ben Süryani kütüphanecinin kayıp hançeri bir daha bulunmasın, bulunursa da bunların eline geçmesin diye hep dua ediyordum. Çünkü onlar kayış üzerindeki çizgileri bir harita sanıyorlar, üzerindeki hiyeroglifleri de birer işaret olarak algılıyorlardı. Onlar daha çok minyatürlerimle ilgileniyorlar ve resimlerim arasında bu işaretlere benzer şekiller arıyorlardı. BC üyeleri ise hep şiirlerimle ilgileniyor ve beyitlerin arasındaki anlamlardan şifre çözmeye çalışıyorlardı. Ellerine düştüğüm insanların ilgilerine göre ben onların cemiyet üyesi mi yoksa ihtiras kurbanı hazine avcıları mı olduklarını anlayabiliyordum. Acı olan bütün bu arenada kimsenin beni ben olduğum için önemsemeyişiydi. BC beni hapsedip korumak ve 7 yılda bir toplanıp hakkımda kararlar almak, hazine avcıları da beni korunmaktan kurtarıp 7 dakika geçmeden dağıtmak istiyorlardı. Her iki grup da bana ait olmayan dünyaların insanlarıydı ve yabancısı olduğum bu çevrede gitgide zamanı unutuyor, Leyla'yı arama azmimi yitiriyor, şehrin leziz bahçelerinden uzaklaşıyordum. Bir gün Leyla kendiliğinden çıkıp gelirse belki ona "Ger ben isem nesin sen ey yar, versen sen isen neyim beni zar" diyecek durumdaydım artık. Efendim Fuzuli çölde Leyla ile karşılaşan Kays'ı anlatırken sanki şimdiki benim halimi tasvir ediyor, o zamana ait Mecnun'un çöllerde geçen yılları ile benim çağdaş bir çılgınlığa uzanan yolumu aydınlatıyordu. Leyla'dan geçme ve var olma faslındaydım. Efendimin öyküsündeki Mecnun ile aramda bir fark kalmamış, ayrılık gayrılık aradan kalkmıştı. İçimde hep bir umut taşımaktan asla vazgeçmedim. Leyla'm Dicle yamaçlarının hüzünlü kızı, Leyla'm Efendim Fuzuli'nin öyküsündeki Karabahtlı çöl güzeli, Leyla'm Rukal idi. Hangisi diğerinden baskındı? Hangisinin aşkını diğerine tercih edebilemeyeceğimin karabasanlarındaydım. Yine de umudumu yitirmemiştim. Rüyalar ve hayaller benimdi. Dizelerim arasında bunlardan sayısız ilham devşirebilirdim. İşte öyle umutla hayal kurduğum gecelerimden birinin sabahında beni okuması ve gizemlerimden haber vermesi için birini daha getirdiler yanıma.